Ayrım 32 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 395 İkinci Bölüm. Bahçeden gelen iki el silah sesi evde hemen bir tepki yaratmamıştı. Zaten o saatte evde iki kişi vardı. Jefferson mutfakta o akşam için punch hazırlıyordu. Lady Moberly içki içmezdi ve daha sonra mutfakta mikserin çalıştığını ve herhalde o yüzden hiçbir ses duymadığını söyleyecekti. Valinin yardımcısı kraliçenin muhafızlarından teğmen Jeremy Haverstock'tu. O da vali konağının öteki başındaki odasındaydı, penceresi kapalıydı ve kliması çalışıyordu. O da daha sonraları Nassau radyosunda bir müzik programı dinlediğini ve ses falan duymadığını söyleyecekti. Jefferson akşam yemeğinde pirzolaları nasıl istediğini Sir Marston'dan sormak için bahçeye çıktığında katil çoktan demir kapıdan çıkmıştı. Jefferson merdiven başına gelince efendisinin kolları iki yana açık halde yerde yattığını gördü. Beyaz gömleğinin önünde giderek yayılan koyu renk bir leke vardı. Jefferson efendisinin bayıldığını sanıp koşa koşa yanına gitti. Göğsündeki deliği görünce bir an gözlerine inanamayarak öylece kaldı, sonra korkuyla teğmen Haverstock'u çağırmaya gitti. Subay birkaç saniye sonra üzerinde donu olduğu halde olay yerine koştu. Haverstock paniğe kapılmadı. Elini sürmeden Sir Marston'ın öldüğünden emin olduktan sonra valinin koltuğuna oturup ne yapması gerektiğini düşünmeye başladı. Daha eski bir komutanı teğmen Haverstock'un sicil dosyasına şunları yazmıştı. Çok mükemmel eğitilmiş ama pek zeki değil. Sanki Haverstock bir süvari subayı değil de bir atmış gibi. Ancak süvari alayında neyin öncelikli olduğunu iyi bilirler. İyi bir at yerine konulmaz bir şeydir. Bir teğmen ise her zaman bulunabilir. Haverstock cesetten bir iki adım beride oturmuş düşünürken Jefferson da kapının önünden kendisini seyrediyordu. Teğmen üç noktada durumu kendi kendine özetledi. A. Ölü bir vali vardı. B. Biri valiyi öldürüp kaçmıştı. C. Daha yüksek bir yetkiliye haber vermeliydi. Sorun da buydu. En yüksek yetkili valiydi. Lady Moberly işte tam o sırada eve geldi. Jefferson resmi Jaguar'ın tekerleklerinin sesini duyunca hanımını karşılamaya koştu. Olayı anlatması pek düşünceli değilse de çok açıktı. Kadını holde karşıladı. ''Hanımefendi, valiye ateş edildi, öldü.'' dedi. Lady Moberly arka bahçeye koşarken merdivenlerden çıkan Haverstock'la karşılaştı. Haverstock kadını yatak odasına götürüp yatmasına yardımcı oldu. Kadın üzülmekten çok şaşırmış gibiydi. Teğmen Haverstock kadını biraz sakinleştirdikten sonra Jefferson'ı adanın tek doktoru ile baş müfettiş Jones'u çağırmaya gönderdi. Şaşkın uşağa onlar hiçbir şey anlatmayıp hemen vali konağına gelmelerini söylemişti. Ancak boşunaydı bu isteği. Zavallı Jefferson baş müfettiş Jones'a haberi üç polisin önünde, Doktor Caractacus Jones'a da kahyasının yanında verdi. Haber bir orman yangını gibi yayılmaya başladı. Amca ile yeğen vali konağına giderken. Jefferson gittikten sonra Haverstock durumu Londra'ya nasıl bildireceğini düşünmeye koyuldu. Vali konağında iletişim araçlarının en güvenlisi ve yenisi yoktu. Buna gerek bile görülmemişti. Açık telefon hattı dışında valilik mesajları Nassau'daki İngiliz Yüksek Komiserliği aracılığıyla gönderilirdi. Bunun içinde valinin özel çalışma odasındaki bir sehpa üstüne duran eski model bir C2 makinesi kullanılırdı. Uzaktan bakıldığında makine sıradan bir telexten farksızdı. Nassau ile bağlantı kurulunca karşıdan yanıt beklenirdi. Ondan sonra hemen yanındaki bir makine kullanılarak şifreli duruma geçirilirdi. Mesaj gönderenin önünde normal, öteki uçta ise şifreli çıkardı. Ancak bir pürüz vardı. Şifreli mesajı gönderen ayın hangi gününde olduğuna bakılarak uygun bir disketi makineye yerleştirmeliydi. Bu disketler valinin kasasında kilitli dururdu. Ölü adamın sekreteri MacMartle kasanın şifresini biliyorsa da o anda kendisi Virgin Adaları'nda Tortola'daki ailesini ziyarete gitmişti. Kadının yokluğunda vali mesajları kendisi gönderirdi. O da bilirdi kasanın şifresini ama Haverstock bilmiyordu. Haverstock sonunda Nassau'daki yüksek komiserliği telefonla arayarak olanları anlattı. 20 dakika sonra birinci sekreter olayı doğrulamak için kendisine telefon etti. Anlattıklarını bir daha dinleyip vali konağını mühürlemesini ve Nassau ya da Londra'dan yardım gelene kadar beklemesini söyledi. Birinci sekreter bundan sonra Londra'da Dışişleri Bakanlığı'na şifreli bir telsiz çekti. Karayipler'de saat 6 olmuş, hava kararmıştı. Londra'da ise gecenin 11'i olduğundan mesaj gece nöbetçi subayı tarafından alındı. O da Karayipler masasının yüksek bir memurunu evinden arayıp durumu bildirdi ve çarklar dönmeye başladı. Sunshine'da haber 2 saatte tüm Port Pleasant'a yayılmış, amatör bir telsizci de durumu Washington'daki bir arkadaşına bildirmişti. Amerikan başkentindeki amatör telsizci durumu Associated Press'e bildirdi. Haber ajansı haberi kuşkuyla karşıladıysa da sonunda şöyle bir mesaj yayınladı. Barclay adalarının İngiliz varisinin bu akşam bilinmeyen bir kişi tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır. Küçük adalardan henüz doğrulanmayan bir habere göre. Londra'da Reuters ajansı rakibinin bu haberi üstüne dışişlerinden bir bilgi almaya çalıştığında sabah olmak üzereydi. Dışişleri şafak sökerken böyle bir rapor aldıklarını ve gerekenin yapılmakta olduğunu açıkladı. Yapılması gereken şey Londra ve çevresinde bir takım insanların uyandırılmasıydı. Amerika'nın Ulusal Keşif Bürosu'nun uyduları Londra ile Nassau'daki yüksek komiserlik arasında yoğun bir telsiz trafiği olduğunu iletmiş, makineler de bunu alıp Fort Meade'deki Ulusal Güvenlik Ajansı'na bildirmişlerdi. Durum CIA'ya bildirildiyse de onlar Associated Press bültenlerini okudukları için bunu zaten biliyorlardı. Londra'da Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı da Metropolitan Polisi'nin komiseri Sir Peter Imbert'i aramış ve yüksek düzeyde bir dedektifin hemen olay yerine gönderilmesini istemişti. Komiser Özel Operasyon Bölümünden Simon Crawshaw'u uyandırdı. O da Ağır Suçlar Bölümü komutanını uyandırdı. Komutan 24 saat çalışan yedekleme bürosunu aradı. Listede kim var? Yedekleme bürosu nöbetçi subayı New Scotland Yard'daki listesine baktı. Yard'daki yedek büro küçük bir yer olup görevi metropolitan bölgesi dışında ortaya çıkan acil bir durum karşısında hangi yüksek düzeyli dedektifin nerede olduğunu izler. Listenin başındaki kişi bir saat içinde yola çıkmaya hazır olmalıdır. Bu süre ikinci kişi 6 ve üçüncü kişi içinde 24 saattir. Nöbetçi assubay, dedektif baş müfettişi Craddock efendim dedi. Sonra gözü bir kenara iliştirilmiş bir kağıda takıldı. Özür dilerim efendim, bu sabah tanıklık etmek üzere saat 11'de Old Bailey'de olması gerek. Heathrow havaalanı civarındaki West Drayton'daki evindeki komutan ondan sonra diye gürledi. Bay Hanna efendim. Bay Hanna'ya beni evimden aramasını söyle hemen. Böylece o soğuk ve karanlık Aralık günü sabahın saat 4'ünde emniyet amirinin Croydon'daki evinde telefon çaldı. Hanna Reserve Bürosu'ndan nöbetçi subayı dinledikten sonra istenildiği üzere West Drayton numarasını çevirdi. Bill sen misin? Ben de Hanna, ne var? Hanna 5 dakika kadar dinledikten sonra Bill bu Sunshine hangi cehennemde diye sordu. Bu arada adada Dr. Caractacus Jones cesedi muayene etmiş ve ölmüş olduğunu söylemişti. Hava iyice karardığı için bahçede el feneri ışığında çalışıyordu. Zaten yapabileceği pek bir şey de yoktu. Kendisi adli tıp patologu değil, pratisyen hekimdi. Elinden geldiğince adalıların hastalıklarına bakardı. Ufak tefek yaralar içinde küçük bir ameliyat odası vardı. Hatırlayamadığı kadar çocuk doğurtmuş, onun 10 katı kadar da balık iğnesi çıkarmıştı. Doktor olarak ölüm belgesi, adli tıp doktoru olarak da gömme izni verebilirdi. Ancak o güne kadar herhangi bir vali otopsi yapmamıştı. Ve buna şimdi başlamaya da hiç niyeti yoktu. Ciddi vakalar hep Varsavya'ya gönderilirdi. Orada büyük ameliyathaneler ve otopsi olanakları vardı. Adada bir morg bile yoktu oysa. Doktor muayenesini bitirdiği sırada Teğmen Haverstock da valinin özel odasından geldi. Nassau'dan, Scotland Yard'dan birinin geleceğini söylediler dedi. O zamana kadar her şeyi olduğu gibi bırakmalıymışız. Baş müfettiş Jones meraklıları kovalaması için kapıya bir memur dikmişti. Sonra bahçeyi gezmiş, katilin girip çıktığı demir kapıyı görmüştü. Katı çıkarken kapıyı arkasından çektiği için Haverstock buna dikkat etmemişti. Jones ikinci bir memurunu da oraya dikip yaklaşanı uzaklaştırmasını emretti. Kapıda Scotland Yard'dan gelecek adamın işine yarayan parmak izleri olabilirdi. Memur dışarıda oturdu, sırtını duvara dayadı ve hemen o anda uyumaya başladı. Bahçedeki baş müfettiş Jones ise sabaha kadar hiçbir şeye el sürülmemeli, cesede bile dokunulmamalı dedi. Aptallığın gereği yok dedi amcası, ceset çürür, hatta şimdiden kokmaya başladı bile. Doktor haklıydı. Karayiplerde ölüler 24 saat içinde gömülürler. Bunun aksi düşünülemez bile. Ölü valinin göğsü ve gözleri üstünde sinekler dönmeye başlamışlardı. Üç adam bu sorunu düşündüler. Jefferson yukarıda Lady Moberly'in yanındaydı. Bu sahne dedi Doktor Jones, başka yer yok. Onun haklı olduğunu kabul etmek zorundaydılar. Belediyenin jeneratörüyle çalışan bu sahne rıhtımdaydı. Haverstock ölünün omuzlarını, baş müfettiş Jones ayaklarını tuttu. Güç de olsa henüz katılaşmamış cesedi merdivenlerden çıkartıp oturma odasının önünden geçirerek hole götürdüler. Lady Moberly yatak odasının kapısından başını çıkarıp da kocasının aşağıda taşınmakta olduğunu görünce ''Ah, ah, ah!'' deyip yine odasına döndü. Hole gelince Sir Marston'ın rıhtıma kadar taşıyamayacaklarını anlamışlardı. Bir an Jaguar'ın bagajı düşünüldüyse de çok küçük olduğu ve yakışık almayacağı anlaşıldı. En iyisi bir polis Land Rover'ıydı. Vali arka tarafa yerleştirildi. Sir Marston çok uzun ve çok içkili bir partiden dönüyormuşçasına öne kaykılarak yola çıkıldı. Arabayı süren baş müfettiş Jones'un yanına Teğmen Haverstock oturmuştu ve Port Plaisance'ın yarısı arkalarından geliyordu. Sonunda Sir Marston daha büyük bir törenle ısının sıfırın altında olduğu buzhaneye sokuldu. Kraliçenin Barclay Adaları valisi öteki dünyadaki ilk gecesini çok büyük bir kılıç balığı ile çok zarif bir ton balığının arasında geçirdi. Sabah olduğunda her üçünün yüzünde de aynı ifade vardı. Sunshine'da şafak Londra'dan 5 saat önceydi. Saat 7'de yeni günün ilk ışıkları Westminster Kilisesi'nin üzerinde belirdiği sırada emniyet amiri Hannah komutan Braithwaite ile Braithwaite'in New Scotland Yard'daki odasındaydı. Komutan Heathrow'dan Nassau'ya kalkan 12 uçağına bineceksin dedi. Birinci sınıf biletleri alınacak. Uçak dolu olduğu için bir çifti indirmek zorunda kaldık. Ya ekip diye sordu Hannah. Onlar ekonomide mi olacaklar, kulüpte mi? Ekip ha? Des, ekibi Nassau'dan alacaksın. Dışişleri bu işle meşgul oluyor. Desmond Hannah'ın burnuna hiç de hoş olmayan bir koku gelmişti. 51 yaşındaydı ve bulunduğu yere Londra sokaklarında devriye gezmekle başlayıp adım adım gelmişti. Emekliliğine 1 yıl kalmıştı ve o da herhalde pek çok meslektaşı gibi büyük bir şirketin kıdemli güvenlik memuru olarak daha az sıkıntılı bir işe girecekti. Komutan rütbesine artık erişemeyeceği kesindi. 4 yıl önce ağır suçlar bölümünün cinayet müdür yardımcılığına getirilmişti ki bu göreve fil mezarlığı adı verilirdi. Buraya iri yarı bir fil gibi girer ve sadece kemikleri dışarı çıkardı. Ancak her şeyin kitabına uygun yapılmasını isterdi. Deniz aşırı da olsa bir cinayet ekibi dedektifinin en az 4 kişilik bir yardımcı grubu olurdu. Olay yeri memuru bir çavuş, laboratuvar bağlantı çavuşu, bir fotoğrafçı ve bir de parmak izi uzmanı. ''Onları buradan istiyorum, Bill'' dedi. ''Olanaksız ders, bu olayda söz dışişlerinin. İç işlerine göre parayı onlar ödüyorlarmış. Bugünlerde de çok sıkıntıda oldukları anlaşılıyor.'' Nassau'daki yüksek komiserlik sana Bahama polisinden bir ekip vermeyi garantiledi. Çok yetenekli insanlar olduklarına eminim. Otopsi de mi yaparlarmış? Hayır, o iş için Ian West'i Nassau'ya gönderiyoruz. Ceset halen alada. Sen bir kere gördükten sonra Nassau'ya göndereceksin. Ian da senden 24 saat sonra yola çıkacak. O Nassau'ya vardığında sen de cesedi göndermiş olursun. Hannah homurdandı, az da olsa yatışmıştı. Doktor Ian West dünyanın en iyi patologlarından biriydi. Ian neden Sunshine'a gelip otopsiyi orada yapmıyor diye sordu. Sunshine'da morg yokmuş. Ceset neredeymiş peki?
Bilmiyorum.
Ben oraya vardığımda ceset çürümüş olacak dedi Hannah. Sir Marston'ın o anda çürümemiş olmadığını bilemezdi. Ceset kaya kadar sertti. Doktor West ceset üzerinde bir delik bile açamazdı. Balistik muayenenin burada yapılmasını isterim dedi Hanna. Kurşunu ya da kurşunları elde edebilirsem. Onları Alan'ın incelemesini istiyorum. Kurşunlardan her şey açıkça ortaya çıkabilir. Pekala dedi komutan, yüksek komiserliğe onları diplomatik çantayla göndermelerini söylersin. Şimdi neden şöyle keyifli bir kahvaltı etmiyorsun? Araba saat 9'da gelecek. Dedektif müfettişin de cinayet çantası olacak. Seni arabada bekleyecek. Basın ne olacak diye sordu Hanna. Kıyamet kopacak sanırım. Haber henüz gazetelere geçmedi. Zaten gece saatlerinde olan bir şey. Ama bütün haber ajanslarında vardı. Bu kadar çabuk duymaları akıl alacak şey değil. Havaalanında senin uçağına binmek isteyen birkaç timsah da olabilir. Desmond Hanna saat 9'da çantasıyla aşağı indiğinde üniformalı bir çavuş kendisini bir roverla bekliyordu. Hanna 3 yıldır birlikte çalıştığı müfettiş Harry Wetherall'u arandıysa da ortalıkta göremedi. 30 yaşlarında pembe yüzlü bir adam telaşla yanına yaklaştı. Elinde cinayet çantası vardı. Küçük bavulun içinde kanıtları elde etmek ve saklamak için kullanılan çeşitli eşya bulunuyordu. Bay Hanna dedi genç.
Sen kimsin?
Müfettiş Parker efendim.
Wetherall nerede?
Hasta efendim. Asya gribi gibi bir şey olmuş. Yedeklemeden onun yerine beni gönderdiler. Her olasılığa karşılık pasaportumu her zaman hazır tutarım efendim. Sizinle çalışmak çok iyi olacak.
Namussuz Wetherall diye düşündü Hanna.
Heathrow'a kadar pek konuşmadan gittiler. Daha doğrusu konuşmayan Hanna'ydı. Parker yol boyunca Club Mediterrane ile iki kere gittiği Karayipler hakkında bütün bilgisini döküp durdu. ''Hiç Karayiplere gitmiş miydiniz efendim?'' diye sordu.
''Hayır.''
Hanna yine sustu. Heathrow'da bekleniyorlardı. Pasaport muayenesi yalnızca bir formaliteydi. Cinayet çantası kontrolden geçmedi ve bir memur ikisini alıp doğruca birinci sınıf bekleme salonuna götürdü. Hanna uçağa binene kadar görmediyse de basın ortalıktaydı. Harcayacak paraları olan iki örgüt uçağın yolcularından yerlerini satın almışlardı. Diğerleri o sabahın iki Miami uçağında bilet bulmaya çalışırlarken merkezleri de Miami'den Sunshine'a kiralık uçak bulmaya çalışmaktaydılar. BBC TV, bağımsız TV ve İngiliz uydu yayıncılık kamera ekipleri Barclay adalarına doğru yola çıkmışlardı bile. 32. ayrımın sonu. Sayfa 403.